İnsanın en belirgin özelliklerinden birisi kelam sahibi olmasıdır. Allahu Teala'nın sıfatlarından bir tanesi kelam sıfatı, sübuti sıfatlar içinde. Elbette mahlukatına konuşma özelliği veren Allah, mahlukatıyla bir şekilde konuşmaktadır. İlahi vahiy, Allah'ın bizlerle konuşmasının üst şekli ama ilham şeklinde de Allahu Teala mahlukatıyla konuşmakta. Rahman suresinin başında Allahu Teala şöyle bildiriyor. Er-Rahman allemel Kur'an, halakal insan allemahul beyan. Yani Rahman olan Allah Kur'an'ı talim etti, öğretti, insanı yarattı ve ona konuşmayı, beyanı öğretti. İnsanlar bu beyan vasıtasıyla birbiriyle anlaşıyor. Ve insanın kaliteli olmasının özelliklerinden birisi beyan gücünün daha iyi olmasıdır. Bu noktada bakıldığında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en güzel konuşan, ene efsahul Arap diyor. Ben Arap'ın en güzel konuşanıyım. Ve onun bize getirdiği Kur'an ilahi beyan, elbette o ilahi beyan beşerin ifade kalıplarının çok çok ötesinde, çok çok fevkinde. İşte o ilahi kelama muhatap olmak, peygamberin kelamına muhatap olmak belli bir belagat bilgisini de gerektiriyor. Ve o belagat bilgisi bir altyapı meydana getiriyor. O altyapıyla beyanı daha iyi anlayabiliyoruz. Bugün ele alacağımız kısımda 10. mukaddime Bediüzzaman şunu söylüyor. Bir kelamda her fehme gelen şeylerde mütekellim muahaze olunmaz. Zira mesuku lehul kelamdan başka mefhumlar irade ile deruhte eder. İrade etmezse hitap olunmaz. Fakat garaz ve maksada mutlaka zamindir. Yani mütekellim, muhatabımız bize bir şey söyler. Onun kastettiği farklı, bizim anladığımız farklı olabilir. Ne gibi? Mesela misafiri savuşturmak, böyle bir ibare her yerde kullanılmaz. Ama ben Erzurum'dan hatırlıyorum. Erzurum'da bazıları bunu bu şekilde kullanıyorlar. Ben misafiri uğurlayayım anlamında. Ben misafirimi bir savuşturup geleyim. Ama bu tabiri bilmeyen, bu deyimi bilmeyen birisi, ya demek ki bu misafirini pek de makbul görmüyor. Başından savmak istiyor. Ondan kurtulduğunda kendini rahatlamış hissedecek gibi öyle telakki edebilir. Ama Erzurumlunun bu ifadeden hiç de öyle bir maksadı yok. Dolayısıyla biz onu yanlış anladığımızda, kendi kültürümüze göre anladığımızda, mütekellimi muahaze etmek, onu hesaba çekmek, demek sen misafirini sevmiyorsun, başından savmak istiyorsun gibi değerlendirmemiz uygun değildir. Bu şu açıdan belki önemli. Kur'an-ı Kerim'deki ifade tarzları bir yönüyle Arap kültürüne de bakıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim bilisanın arabiyyin mubin, apaçık bir Arapça ile gelmiş. Ve kelam bir cihetten mütekellime bakarsa çok cihetlerden muhataplara da bakar. Muhatapların seviyesine göre ifade edilir. Böyle olunca Arapların o dönemdeki kültürünü bilmeyen, o günkü ifade tarzını bilmeyen bazı Kur'an ayetlerini anlamakta zorlanabilir veya yanlış anlayabilir. Mesela diyelim ki in tensurullah yansurkum, Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder. Burada bir hazıf var. Aslında her dilde var. Haşa Allah'ın bizim yardımımıza ihtiyacı yok. O zaman ayeti şöyle anlamak gerekiyor. Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder. Fenli beyanda mukarrerdir. Sıdk ve kizp mütekellimin kast ve garazının arkasında gidiyorlar. Demek maksut ve mesak-ı kelamda olan muahaze ve tenkit mütekellime aittir. Yani belagatın üç ana dalı var. Bunlardan biri beyan, biri meani, biri de bedi. Bunlar kelamın değişik cihetleri, kelamı değişik yönlerden değerlendirme ile alakalı. Birisi üsluba bakıyor, birisi işte mecaz veya hakikat veya kinaye gibi farklı şekillerde anlatmaya bakıyor. Bedi kısmı da kelamı süslemeye dayalı. İşte fenli beyanda mukarrardır. Sıdk ve kizp mütekellimin kast ve garazının arkasında gidiyorlar. Şöyle bir şey anlatılır. Adamın birisinin lakabı ördek. Bir gün bir tanesi demiş ki hava bulutlu. Lakabı ördek olan hemen üzerine almış bunu. Demiş ki sen bana ördek dedin. O da demiş ya ne alaka ben hava bulutlu dedim. O da diyor ki hava bulutlu olduğunda yağmur yağar, sular bir yerde birikir, orada ördekler yüzer. Sen bunu kastettin. Tabii işi bu kadar dallandırmak, öyle bir cümleden böyle bir mana çıkarmak hiç de uygun değil. Yıllar evvel 1980'li yıllarda Diyarbakır'da Hafız Ali Cuma hutbesinde Bediüzzaman'ın bir cümlesini de okuyor. Ve cümle şu şekilde: arı su içer, balık ıtır, yılan su içer, zehir döker. O zaman iktidarda olan partinin de amblemi arı. Bazıları hemen oraya çekmişler. Sen parti propagandası yaptın diye onu mahkemeye vermek istediler. Gerçi bir şey çıkmadı da yani niyeti o değil. Yani her ne kadar orada bir arı geçmiş de olsa siyasi bir parti anlamıyla o şekilde söylenmiş bir ifade değil. Ve cümle olarak da gayet kaliteli bir cümle. Arı su içiyor, bal yapıyor ama yılan aynı suyu içtiğinde ortaya bir zehir çıkıyor. Fakat kelamın müstetbeatı tabir olunan telvihat ve telmihatında ve suvari maani ve tarzı ifade ve maani-i ula tabir olunan vesail ve üslup ve üslup garazında olan günah ve muahaze mütekellimin zimmetinde değil. Belki örf ve adete ve kabul-i umumiye aittir. Zira tefhim için kabul-i umumi ve örf ihtiram olunur. Burada kelamda ikinci anlamlara temas ediliyor. Evet, kelamda bir ilk mana var, lafızlarla ifade ettiğimiz ama söylemediğimiz şeyler de o kelama yüklenmiş olabilir. Orada telmihler olur, işaretler olur veya söyleyiş şeklimizden ona göre bir vurguyla bazı manaları ifade etmiş oluruz. Burada müstetbaatut terakip demiş olduğu kelamın asıl ifade ettiğinden yan manalar. Yani asıl ifade ettiği bir şey var ama bunun dışında başka şeylere de işareti bulunmakta. Örnek verelim. Orak çekiç komünizmin sembolü idi. Birisi şöyle bir cümle kullansa, artık orakla ve çekiçle bir yere varılmaz. Burada gerçekten kelimeleri kendi anlamlarında kullanmış olabilir. Yani günümüzde artık tarım orakla çekiçle yapılmıyor. Yani tarım orakla yapılmıyor veya sanayi çekiçle gerçekleştirilmiyor. Bunların yerini modern makineler aldı. Bunu kastetmiş olabilir. Ama öyle bir ortamda bunu söyler ki bununla komünizmi de kastedebilir. Artık komünizmin devri bitti. Komünizmle bir yere varılamaz. Siyak sibak deniliyor buna. Kelamın evveli nasıl, ahiri nasıl ve hangi bağlamda bu zikredilmiş? Yani diyelim komünizmin anlatıldığı bir bağlamda bu cümle kurulmuşsa belli ki bununla doğrudan orakın kendisine, çekicin kendisine kastetmiyor. Üste telvih ifadesi geçti. Telvih açıklamak, işaret etmek anlamında kinayenin bir çeşidi. Eğer kinayede manalar arasındaki vasıtalar çok olursa buna telvih deniyor. Mesela adamın külünün çok olması cömertliğinden kinaye. Yani şu anlamda hani günümüzde gerçi bu birebir karşılığı belki yok. Günümüzde tüple veya doğal gazla yemekler bununla pişiriliyor. Ama eski zamanı düşündüğümüzde odunla pişirilmekte. Adamın külü çok denildiğinde geleni çok, onlara devamlı yemek hazırlar ve buradan da bu adam çok cömerttir. Külü çok ifadesi eski zamanda çok cömert anlamında kullanılıyor. Yani burada bir telvih var vasıtalı bir şekilde. Bir de telmih. Telmih ise söz arasında meşhur bir olaya, kıssaya, bir söze işarette bulunmak. Mesela Bağdatlı Ruhi diyor ki, sanma ey hacı ki senden zer-u sim isterler, yevme la yenfa'u da kalbi selim isterler. Yani ey hoca, zannetme ki senden altın gümüş isterler. Kimsenin kimseye fayda veremeyeceği günde kalbi selim isterler. Burada doğrudan bir ayete telmih var. Ayette şöyle geçiyor. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِمٍ. O gün ne mal fayda verir ne evlat, ancak selim bir kalple Allah'a varan bunun karşılığını görür. Bir de yine üstteki ibarede mananın suretine dikkat çekildi. Mananın sureti derken isim cümlesi, fiil cümlesi, soru cümlesi, kinaye, tariz, tevriye, değişik şekillerde mana ifade edilebilir. Mesela ben yalancıları sevmem dediğimizde, muhatabımız eğer yalan söyleyen biri ise kinaye yoluyla bunu söylemiş olabiliriz. Ben yalancıları sevmem. Aslında burada adama bir tehdit de bulunmakta. Ve buna tariz deniyor. Bir tariz cümlesi. İfade tarzı, buna da üslup deniliyor. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi olduğu gibi herkesin de kendine göre bir üslubu var. Ve üslubu beyan aynıyla insan. Hatta deniliyor ki ağzınızı her açışta başkaları oradan içinizi seyreder. Mesela mafyanın kendine göre bir dili var. Onlar temizlik yapmak ifadesini elbise temizlemek gibi falan kullanmıyorlar. Bir temizlik harekatı yapalım dediklerinde adam temizlemek gibi, öldürmek gibi bunları kastediyorlar. Ya buradaki temizlik kelimesi zihinlerdeki çağrışımı farklı farklı olabilir. Ama söyleyenin mesleğini bilirseniz, yani diyelim bu adam mafyaya aittir. O adam temizlik kelimesini kullanıyorsa vuralım, kıralım, öldürelim bu manayı kastetmiş olur. Bir de ifadenin zahirinin yanlış anlaşılmaya müsait olması. Yani bu da dilde karşımıza çıkan durumlardan birisidir. Mesela adam çok cimri, eli sıkı. Böyle biriyle alakalı biz desek ki maşallah Hatem-i Tayi gibi. Burada hem bir telmih var. Hatem-i Tayi Araplarda cömertliğiyle meşhur. Hem de tariz var. Yani maşallah Hatem-i Tayi gibi dediğimiz adam cimrinin teki ise zıttıyla onu yerin dibine geçirmiş oluyoruz. Yani diyelim çok tembel birisine bu kardeşimiz çok çalışkandır dediğimizde de benzeri bir üslup yine kendini göstermekte. Hem de eğer hikaye ise halel ve hata mahkiyün anha aittir. Evet, mütekellim suver ve müstetbaatta muahaze olunmaz. Zira onlara el atmak semeratını almak için değildir. Belki daha yukarı makasıdın dallarına çıkmak içindir. Eğer istersen kinai şeylere dikkat et. Mesela filanın kılıcının bendi uzundur. Ramadı, külü çoktur denildiği vakit o adam uzun ve sahih ola, ramat ve kılıcı hiç olmazsa da kelam sadıktır. Burada kinayeyi örnek verdi. Mesela falanın kılıcının bendi uzundur. Bend, kılıcın kını. Ve o kimsenin kılıcının kını uzunsa, kısa boylu birisi kını uzun olan bir kılıcı kullanamaz. Dolayısıyla bu eski zamanda boyu uzun anlamında kullanılmış. Hani servi boylu deniliyor ya Türkçe'de, o anlamda kullanılan bir şey. Diyelim ki burnu büyüktür. Burnu büyüktür dediğimizde kibirlidir. Burnunu her işe sokar, yani her şeye karışır. Bunlar da ilk anlam söz konusu olmuyor. Yani kelimenin birebir motamot karşılığı değil, bununla kastedilen mana ne, ona dikkat ediliyor. Eğer istersen misal ve müsülü faraziyeye dikkat et, göreceksin, iştihardan neşet eden kıymet ve kuvvet ile müdavele-i efkar ve akıllar arasında sefarete müstait oluyorlar. Hatta Mesnevi sahibi ve Sadi-i Şirazi gibi en doğru müellif ve en muhakkik hakim o müsülü faraziyeyi istihdam, yani o farazi misalleri kullanıyor ve istimal etmelerinden müşahhat görmemişlerdir. Yani temsillerle anlatmak, farazi durumlarla anlatmak ve bunlar edebiyatta kuvvetli anlatım şekilleri. İşte Mesnevi sahibi Mevlana Celaleddin Rumi ve edebiyatta İran edebiyatında mühim bir şahsiyet olan Sadi Şirazi. Bunlar eserlerinde bu tür böyle teşbih, temsil, misal, hatta farazi, hayali durumlar bunları kullanmışlar. Eğer bu sır sana göründü ve ışıklandı, mumunu ondan yandır. Yani bunları sen de kullan. Bunları kullandığında anlatımın daha renkli olur, daha güzel olur ve daha zevkle dinlenir. Kıssat ve hikayatın köşelerine git. Kıssaların, hikayelerin köşelerine git. Zira cüzde cari olan bazen külde dahi cari olabilir. Yani kıssalara, hikayelere baktığımızda oralarda da bu tür hayali misallere yer verildiğini rahatlıkla görebiliriz. Mevlana'dan ben bir misal vereyim. Mevlana Mesnevi'de şöyle anlatıyor. Biri annesini öldürür. Niye anneni öldürdün derler. O da der ki zina yapıyordu. Anneni öldüreceğin adamı öldürseydin ya diyorlar. O da diyor ki her gün bir adam mı öldürmeliydim? Ardından Mevlana taşı gediğine koyuyor. Ey insan, o kötü tabiatlı ana senin nefsindir ki onun fesadı her tarafa yayılmıştır. Yani Mevlana burada farazi bir olay anlatıyor. İlla bu olayın birebir olması gerekmez. Yani gerçekten biri annesini öldürmüş ve böyle bir konuşma, muhavere cereyan etmiş demek değildir. Farazi olarak bunu kullanmış da olabilir. Realitede tabii birebir olması da mümkün. O da işin ayrı bir yönü. Ama Mevlana burada bu misalle insan nefsine vurgu yapıyor. Yani nefis bütün kötülüklerin anasıdır. Eğer sen nefsinin işini bitirirsen başarılı olursun. Nefsini terbiye edersin. Bunu söylemiş oluyor. Sadi Şirazi de diyor ki, ey bizim toprağımıza, mezarımıza uğrayan ziyaretçiler, şu söyleyeceğim sözleri hatırlayın. Sadi toprak olmuşsa da ne beis var? O zaten sağlığında da toprak idi. Ya burada kendisinin bir zamanlar toprak olması, beden topraktan yapılmış. Bir de toprak tevazuun simgesidir. Onları da kastetmiş olabilir. Sadi rüzgar gibi dünyayı dolaştıysa da nihayet kendini kara toprağa teslim etti. Çok geçmeden toprak onu yiyecek, sonra da rüzgar o toprakları dünyanın her tarafına savuracaktır. Mana gülistanı açıldı açılalı hiçbir bülbül Sadi kadar güzel terennüm etmemiştir. Bakın burada güzel manaların ifade edilmesini gülistana benzetiyor. Ve güllerin olduğu yerde bülbül vardır. Ve kendini de bir bülbüle benzetiyor. Mana gülistanı açıldı açılalı hiçbir bülbül Sadi kadar güzel terennüm etmemiştir. Böyle bir bülbül ölür de toprağında gül bitmezse hayret ederim. Bir başka ifadesini de okuyup bitireyim. İşittim ki bir kere Dicle kenarında bir çürümüş kafa bir abide şöyle demiş. Ben kuyruğunu yürütmede ileri gidenlerden biriydim. Başımda büyüklük tacı vardı. Felek bana yardım etmiş, Nusret arkadaşım olmuştu. Devlet gücüyle Irak iklimini zapt ettim. Az geldi, Kirman vilayetine de göz diktim. Fakat Kirman'ı almadan kurtlar başımı yediler. Hey akıl kişi, kulağından gaflet pamuğunu çıkar ki benim gibi ölmüş, çürümüş bir kafanın nasihatı kulağına girsin. Bunlar çok edebi ifadeler. Yani illa kuru kafa onunla böyle konuşuyor demek değil. Farazi bir durum ama sanki konuşuyor gibi bunu ifade etmek belagat oluyor. Ve fable mesela hayvanları konuşturma o da bir sanattır. Çizgi filmler falan bu dille yazılıyor ve bu dille bayağı muhataplarına etkili oluyor.